Ayrım 18. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 273. Taş meskenler. Türkiye'de çok yaygın olan taş meskenler, çeşitli bölgelerde bulunan taşın cinsine ve bölgenin sosyal ve ekonomik özelliklerine göre inşa edilir. Taş evler, yakın çevreden sağlanan taşların arasına çimento görevi yapan çamur koymak suretiyle inşa edilir. Bazen de taşlar düzgün olarak yontulur ve kireçli çimento ile bağlanarak yapılır. Taş evler ağaç malzemenin az bulunduğu ve yağışın fazla olduğu bölgelerde görülür. Akdeniz bölgesindeki ev inşaatında bölgede yaygın bulunan kireç taşlarından faydalanılır. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevresindeki yumuşak kireç taşlarıyla yapılmış, çoğunlukla 2 ve hatta 3 katlı evler bulunur. İşlenmesi kolay olan kireç taşları sayesinde duvarlarda ve evin belirli yerlerinde çeşitli figürler de yapılmıştır. Diyarbakır civarında Karacadağ bazaltlarının yayıldığı kesimlerde tabakalı bazaltlarla yapılmış meskenler görülür. Taştan yapılmış evlerin üst kısmı genellikle düz dam şeklindedir. Toroslardaki taştan yapılmış evler yağışlara karşı da son derece dayanıklı ve kullanışlıdır. Kireç taşlarının açık renkli olması da yaz sıcaklarının evin iç kısmına geçmesini nispeten önler. Prefabrik evler. Batı ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılan diğer bir ev tipi ise prefabrik, hazır ev veya takma evlerdir. İnşaat sektöründe ilerlemeye bağlı olarak fabrikalarda duvar blokları, kapı, pencere, mutfak ve banyo ile diğer yapı malzemeleri üretilir. Bu yapı malzemeleri istenilen yere kolayca taşınır. Bu malzemelerle kısa bir sürede monte edilerek birkaç odalı, içerisinde banyo ve mutfağı bulunan küçük evler inşa edilir. Bu tip evler deprem sahalarında açıkta kalan halkın kısa sürede barınması için son derece elverişlidir. Diğer bir mesken tipi de gazlı beton denilen yapay yapı malzemesiyle yapılır. İnşaat sektöründe gelişmeye bağlı olarak silisli ve kireçli malzemeler öğütülerek un haline getirilir. Bu malzemeye çimento, alüminyum tozu karıştırılarak özel kalıplara dökülür. Böylece adeta kerpiçte olduğu gibi çeşitli boyutlarda bloklar ve plakalar elde edilir. Çok hafif gözenekli ve kolayca kesilerek işlenen gazlı beton denilen bu malzemeler kolaylıkla her yere taşınır. Duvar blokları, döşeme plakaları, bölme panoları özel bir yapıştırıcı ve çelik malzemeyle birbirlerine bağlanarak birkaç katlı modern binalar inşa edilir. Şehirlerdeki yeni yerleşim alanlarında 7-8 katlı binalar ile okul, fabrika, hastanelerde bu yapı malzemesi kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda ekonomik yönden gelişmeye ve inşaat malzemelerinin bol miktar üretilmesine bağlı olarak mesken tiplerinde önemli değişmeler görülür. Özellikle yeni yapılan evlerde çamur çimentolu duvar yerini çimentoyla yapılmış duvarlara bırakmıştır. Düz damlar ise yerini kiremitli ya da saç kaplamalı çatılar almıştır. Özellikle turistik ve büyük şehirlerimizde çok katlı 30-40 daireli binalar, siteler yaygın hale gelmiştir. Tuğladan yapılan meskenler ve betonarme binalar ise gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bilhassa kırsal alanlarda evin geleneksel planı da değişmeye başlamıştır. Özellikle Almanya'da çalışan işçiler 3 katlı çatıları dik olan ve çoğunlukla Orta Avrupa mimarisine uygun evler yaptırmaya yönelmişlerdir. Şehirlerdeki mesken tiplerinde de köklü değişmeler meydana gelmektedir. Yeni kurulan mahalle ve semtlerde oldukça modern sayılacak binalar yer almaktadır. Örneğin taştan yapılmış düz damlı evler hakim olduğu Şanlıurfa'nın eski yerleşim merkezinin çevresinde çok katlı betonarme binalardan oluşan yeni semtler görülür. Bazı şehir ve kasabalarımızda yeni yapılan betonarme evler ile eski Anadolu mimarisine ait evler iç içe geçmiştir. Kültürel mirasımızın korunması için bazı eski evler korunmaya alınmıştır. Safranbolu, Kastamonu ve İnebolu'da bu durumu görmek mümkündür. Bölüm 8. Türkiye'de tarım, ormancılık ve hayvancılık. 1. Tarımın genel özellikleri. Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin ekonomisi de tarıma dayanmaktaydı. Ancak 1970'li yılların sonu ve 1980'li yılların başından itibaren diğer sektörlerin, özellikle sanayinin büyük bir gelişme göstermesiyle tarımdan elde edilen gelirin geri plan edildiği ve tarımın sürükleyici sektör özelliğini kaybettiği görülmektedir. Nitekim 1980'deki gayri safi yurt içi hasılanın %54.6'sını hizmetler, %21.2'sini sanayi, %24.2'sini tarım oluşturmaktaydı. 1991'de ekonomik sektörlerin gayri safi yurt içi hasla payları ise şöyledir. Hizmetler %56,6, sanayi %26,6, tarım %16,6. Öte yandan 1980'e kadar ihracatımızda tarım ürünlerinin payı devamlı olarak sanayi ve maden ürünlerine göre kıyas edilemeyecek derecede yüksekti. 1981'den itibaren sanayi ürünlerinin ihracatından elde edilen döviz geliri tarımı aşmaya başlamıştır. 2001 yılı itibariyle gayri safi milli hasıladaki tarımın payı %13,9, sanayininki %28,9, hizmet sektörününki %52,8 olarak tespit edilmiştir. Tarım sektöründe çalışan nüfus her yıl azalmakla birlikte diğer sektörlerde çalışan nüfusa oranla üstünlüğünü hala korumaktadır. Bunun yanında tarıma tahsis edilen toprakların dağılışında az da olsa değişmeler olmuştur. Bazı sahalarda verimli tarımsal alanlar adeta sanayi ve yerleşmenin kurbanı olmuştur. Nitekim başta Çukurova olmak üzere Bursa, Düzce, Bolu, İzmir illerinde yerleşme yerlerine yakın birinci ve ikinci sınıf verimli tarımsal alanlar yerleşmeye ve sanayi sahalarına kaydırılmıştır. Bunun yerine tarıma uygun olmayan mera ve hatta orman rejimi altında bulunması gereken sahalar tarıma tahsis edilmiştir. 1-1 tarımsal alanların sınıflandırılması. Engebeli ve eğimli bir özellik gösteren ülkemiz topraklarının arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre sınıflandırılması tablo 8-1'de verilmiştir. Tablo 8-1'deki verilere göre ülkemiz arazisinin %34,6'sı tarıma uygundur. Tarıma uygun olan 1. ve 2. sınıf araziler genel olarak sorunu olmayan her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişlidir. 3. ve 4. sınıf arazi, taşlılık, eğim, erozyon gibi sorunları olan ancak devamlı olarak bazı toprak koruma tedbirleriyle tarım yapılan sahadır. Zaman zaman taşkın ve sel baskınına uğrayan çakıllı ve kumlu sahalar 5. sınıf arazi kapsamındadır. Bu arazide meyve bahçeleri şeklinde tarım yapılmaktadır. 6. sınıf arazi genel olarak otlak halinde kullanılmaya elverişlidir. 7. sınıf alanlar ise çoğu kez ormanla kaplı olması gereken araziyi kapsamaktadır. 8. sınıf araziler ise tarımsal değeri olmayan bataklık, kayalık, tuzlu alanlardır. Ülkemizde yanlış arazi kullanma sistemi hakimdir. Başka bir deyişle yukarıda belirtilen sınıflandırmaya uygun olmayan arazi kullanılışı yer yer görülmektedir. Gerçekten tarıma uygun olmayan 5. 6. ve 7. sınıf arazilerde tarım yapılmaktadır. Bu alanlar yaklaşık 6.1 milyon hektar alan kaplamaktadır. Bu da ülkemizin yaklaşık %8'ini oluşturmaktadır. Ülkemizde halihazırda arazi kullanma durumu ve kapladıkları alanlar tablo 9.2'de verilmiştir. Tablo 2. Arazi kullanma şekli. İşlenen tarla alanı hektar olarak 18.207.000. Yüzde olarak 68.0. Nadas 4.825.000. Yüzde olarak 19. Sebze bahçeleri 743.000. Yüzde olarak 2.5. Bağlar 535.000. Yüzde olarak 2.0. Meyvelikler 1.418.000. Yüzde olarak 5.3. Zeytinlikler 600.000. Yüzde olarak 3.2. Toplam 26.398.000 hektar, yüzde olarak 100. 27 milyon hektara yakın toplam tarım alanının 18.2 milyon hektarı ekilir. Geriye kalan 4.8 milyon hektarı nadasa bırakılır. 800 bin hektarı sebze, 530 bin hektarı bağ, 1.4 milyon hektarı meyve bahçeleri ve 881 bin hektarı ise zeytinliklerle kaplıdır. Yukarıda kullanılış şekli belirtilen alanlarda tarım, söz yerinde ise gelişigüzel yapılmaktadır. Yani arazinin tarıma uygun olup olmadığı gözetilmeksizin arazi işlenmektedir. Böyle sahalar çoğunlukla engebeli yerleşme yerlerinin olduğu yörelerdedir. Ülkemiz yüzölçümünün %26 kadarını oluşturan otlak alanların çoğu ise ya orman alanlarında açılmış ya da otlak özelliğini geniş ölçüde kaybetmiş sahalardır. Yukarıdaki tablonun incelenmesinden şu sonuçlar çıkmaktadır. 1. Ülkemizde tarımın bir bölümü tarıma uygun alanlarda yapılır. 2. Çayır ve otlak alanlarının çoğu 7. sınıf arazilerdedir. Bu durum, orman olması gereken alanların otlak olarak kullanıldığını gösterir. 3. Ülkemizde yeterince arazi, kabiliyet sınıflarına uygun tarımın yapılmadığı, yani yanlış arazi kullanımının baskın olduğu görülür. 2. Tarımsal alanların coğrafi dağılışı. Ülkemizde halihazırda kuru tarım alanları İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve önemli ölçüde Trakya'da yaygındır. Bilhassa İç ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ülkemizin tahıl ambarıdır. Doğu Anadolu'da tarım sahalarını Malatya, Elazığ, Muş, Erzincan, Erzurum, Pasinler, Horasan, Iğdır, Ağrı, Malazgirt ovaları oluşturur. Güney Marmara bölümündeki ovalar Bursa, Karacabey gibi, Ege bölümünde Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Akdeniz bölgesinde Antalya, Çukurova ve Antakya, Kahramanmaraş ovaları meydana getirir. Karadeniz bölgesindeki önemli tarımsal alanları Bafra, Çarşamba, Adapazarı, Delta ovaları ile Karadeniz ardındaki teknotik oluklardaki Erbaa, Niksar, Tokat, Tosyo, Suşehri, Merzifon ovalarıdır. Kuzey Anadolu ve Toros dağlarında tarımsal alanlar sınırlıdır. Orta ve Batı Toroslardaki karstik çukurlardaki ovalarda tarım yapılır. Buna örnek olarak Çeltikçi, Bucak, Isparta, Acıpayam, Tefenli, Seki, Elmalı gibi karstik ovalar gösterilebilir. Dağlık ve engebeli alanlarda sürdürülen tarım genel olarak arazi kabiliyet sınıflarına uygun değildir. Bu sahalardaki tarımsal alanların çoğu orman alanlarında açılmıştır. Mesela Rize, Artvin, Giresun, Ordu illerindeki eğimli sahalarda tarımsal faaliyetler sürdürülür. Bu tarımsal faaliyetlerin bir sonucu olarak da dağınık yerleştirme tipi hakim olmuştur. Bunların dışında tarım yapılan sahalar çoğunlukla eğimli orman ve otlak alanlardır. Ülkemizde sulama yapılan alanlarda iklim koşullarına göre çoğunlukla sanayi bitkileri yetiştirilir. Bunların başında Trakya'da ayçiçeği, Ege ve Akdeniz bölgelerinde pamuk gelir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde elverişli iklim ve sulama şartlarından dolayı genel olarak 2 yılda bir ürün alınır. Böyle sahalar Orta Karadeniz bölümüyle İzmir'in güneyinden itibaren Ege ve tüm Akdeniz kıyı ovalarını kapsar. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuru tarım alanlarında NADAS sistemi hala geçerliliğini korumaktadır. Bilindiği gibi NADAS, yarı kurak bölgelerde bir yıl tarlanın sürülerek boş bırakılması ve bu müddet içerisinde toprakta suyun biriktirilmesine yönelik tarımsal bir sistemdir. 3. Tarım topraklarının kullanışı, büyüklüğü ve mülkiyet yapısı. Tarihi gelişim. Osmanlı, Dirlik, Tımar sistemi, bazı İslam ve Türk devletlerinde, özellikle Abbas ve Selçuklu devletlerinde görülen İkta sisteminin bazı değişikliklerle geliştirilmiş bir şeklidir. Selçuklular döneminde Anadolu'da toprak kullanma sistemini bu devletin güçlü veziri Nizam-ı Mülk, Abbasilerde yozlaşmış bulunan ikta sistemini yeni esaslara bağlamıştır. İkta sistemi, hizmet karşılığı devlet memurlarına verilen topraklardır. Bu toprakların geliri ise araziyi alan memurlar toplamaktaydı. Nizam-ı Mülk araziyi iktalara teslim ederek askeri hizmetleri karşılığında ve miras yoluyla mirasçılara geçmek üzere askerlere vermekteydi. İkta sahipleri reaya, yani toprağı işleyen çiftçilerden yalnız belirli miktarlarda vergi almaya yetkili olup başka bir hakka sahip değillerdi ve bunu da halkı rencide etmeyecek bir şekilde ifa etmeleri öngörülüyordu. Bu sistemde halk şikayetini devlete bildirmeyi amaçlamakta, çiftçiye karşı haksızlık edenlere verilen toprak tekrar ellerinden alınmaktaydı. Gerek Büyük Selçuklu, gerek Anadolu Selçuklu devletlerine ait orduların büyük bir kısmı topraklı askerlerden oluşmaktaydı. İşte askeri kişilere hizmet karşılığı verilen bu topraklara Selçuklu devletinde de İkta adı verilmiştir. Selçuklu devrinde toprağa bağlı bir ordu meydana çıkmış, göçebelere arazi dağıtmak suretiyle askeri iktalar kurulmuş, asker ve idareci unsurlarla çiftçiler arasındaki çıkarlara dayanan bir ilişki oluşturulmuştur. İkta sahipleri kendilerine verilen toprakları işletmek üzere köylülere vermekteydi. Çiftçi veya köylü ise toprağın kirasını toprağa aldığı kişiye ödemekteydi. Köylü sipahinin emrinde olup elindeki toprağı sürüp ekmekle yükümlüydü. Köylü toprağını bırakıp başkasının toprağına gidemezdi. Sipahi hizmet göremez ise azledilir, köylü toprağı ekip biçmez ise elinden alınırdı. Osmanlı Devleti dönemindeki miri yani devlete ait topraklardaki dirlik veya tımar sistemi, Selçuklu toprak düzeninde görülen ikta sisteminden esinlenerek kurulup geliştirilmiştir. 1839 yılına kadar Osmanlı toprak düzeni tımar dirlik sistemi üzerine kurulmuştur. Dirlik veya tımar devletin miri araziden belirli bir kısmının yıllık gelirlerinin tamamını veya bir kısmını belli hizmetler karşılığında bir şahsa tevcih etmesine denir. İkta sisteminde arazi sahibi asker getirmek zorundaydı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren dirlik sistemi toprak kullanmada en önemli sistem olarak görülmüştür. Devletin askeri, idari, iktisadi yapısında dirlikler temel rol oynamıştır. Dirlik veya tımar sistemi Yavuz Sultan Selim zamanında en mükemmel şekilde işletilmeye başlanmış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise en iyi şekilde yasal düzenlemeye bağlanmıştır. Kanuni döneminde defterler tutulmuş, bu defterlere sancaklardaki ekili dikili toprakların kayıtları, ekilen ürün çeşidi, devlete verilen asker sayısı gibi önemli bilgiler yazılmıştır. Bu defterler aracılığı ile tarımsal yapı ve üretim hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Osmanlılar Anadolu ve Rumeli'de fethettikleri toprakların belli bir bölümünü miri arazi şeklinde devlet mülkiyetine geçirmişlerdir. Devlet de esasen güçlü bir tarım politikasına dayanıyordu. Devletin askeri ve mülki hizmetlerini yürütmek ihtiyaç duyulan hizmetlilere, subay veya diğer devlet adamlarına, gerek duyulan hizmetler karşılığı ödenecek maaş yerine, toprakların vergi ve resim gibi bazı gelirleri verilmekteydi. İşte hizmetlilere, özellikle askeri hizmet görenlere verilen bu topraklara dirlik, bunların sahiplerine de sipahi veya sahibi arz, toprak sahibi denilirdi. Ancak sipahiler yani dirlik sahipleri toprakların sahibi olmadıkları gibi bunlardan yararlanma hakkına da sahip değillerdi. Bu toprakları işlenmek üzere köylüye verirdi. Köylüye verilen hak ise mülkiyet hakkı olmayıp sadece topraktan yararlanma yani onu ekip biçme hakkı idi. Bu hak karşılığında ise sipahiye vergi vermekteydi. Sipahi ise bu vergiyle asker beslemekte, askeri donatarak sefere hazırlamaktaydı. Dirlikler sağladığı gelire göre 3'e ayrılmıştır. Geliri 3.000 akçeden 20.000 akçeye olan dirliklere tımar, 20.000 akçeden 100.000 akçeye kadar olanlara zeamet, 100.000 akçeden fazla olanlara ise has adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin temelini oluşturan bu dirlik sistemiyle topraktan yararlanma 16. yüzyıldan itibaren bozulmaya, yozlaşmaya başlamıştır. Bunun nedenleri Batı devletlerinde başlayan sanayileşme ve sermaye birikiminin Osmanlı Devleti'nde görülmemesi, devletin hazine ve finans kaynaklarının fakirleşip azalması ile savaşların yol açtığı mali sıkıntıların artmasıdır. Devlet otoritesini zayıflayıp dirlik sahiplerinin bu otoriteye etkisi kadar bağlanmaması iç kargaşalara ve bazı baş kaldırmalara neden olmuştur. Mesela Celali isyanları, dirliklerin ehil olmayan kişilere rüşvet ve iltimasla dağıtılmaya başlanması, açık artırmayla dirliklerin verilmesi sonucu köylülerden daha çok vergi alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Yukarıda belirtilen hususlar devlet otoritesinin kırsal alanlarda zayıflamasına ve eşkıyaların köyleri basıp yağma etmesine rol oynamıştır. Bütün bu sebepler yüzünden köylünün devlete ve sipahiye güveni kalmamış, köylerden büyük göçler başlamış, topraklar düzenli bir şekilde ekilip ürün alınamaz olmuştur. Kanuni zamanında 200 bin olan dirlik sahipleri 1768'de 20 bine düşmüştür. Yani 10 misli bir azalma olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren dirlikler fiilen yozlaşmış, devlet ve köylü için işin içinden çıkılamaz bir sorun olmuştur. 19. yüzyılın başından itibaren devletin otoritesi iyice kaybolarak tımar sipahileri kendilerini dirlik arazisinin sahibi saymaya başlamıştır. Miri yani devlete ait olan bu topraklar adeta zorla gasp edilerek mülk arazisi haline getirilmişlerdir. Bunun sonucunda ise Osmanlı tımar sistemi bir nevi derebeyi sistemi haline gelmiştir. Sonuçta bir kurum olan dirlik sistemi 1839 Tanzimat Fermanı ile ortadan kaldırılmıştır. 1858'de arazi kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun temsil yetkisini mal memurlarına, 1874'te ise miri arazilerden yararlanma hakkına ait yetki tapu memurlarına verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde arazinin kaydına ilişkin ilk düzenli teşkilat 1847'de kurulmuştur. 1847'de çıkarılan Emlaki Sırfa Nizamnamesi ile mülk topraklarının tapuya kaydedilmesi ve sahiplerine Defteri Hakani tarafından tapu verilmesine başlanmıştır. Mülk arazisinin 1883'ten itibaren yoklaması yapılarak tapuya kaydı başlanmıştır. 1899 yılından itibaren miri mülk arazisi ayrımı yapılmaksızın bütün arazinin zabıt defteri adı verilen deftere kaydedilmesi öngörüldü. Bugün de ülkemizde kadastrosu yapılmamış yerlerde tapu kütüğü yerine bu defterler kullanılmaktadır. Ülkemizde kadastro çalışmalarının ilki olarak 5 Şubat 1912'de Envali Gayrimenkulenin tahdit ve tahriri hakkında muvafakat ile başlanmıştır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte hukuki yönden sağlam esaslara dayanan bir tapu sicil sistemi kabul edilmiştir. Ancak Türkiye'de gerçek ve modern anlamda kadastro faaliyeti 1934, 1950, 1964 ve 1987'de çıkarılan kadastro kanunları ile başlamıştır. Bu kanunlara rağmen ülkemizde henüz kadastro faaliyeti tamamlanmamıştır. Bu ise başta devlete ve şahsa ait kırsal kesimlerde devlete, köy ve köylüye ait arazilerin ayrımını zorlaştırmaktadır. Tarımsal alanlar, orman ve otlak alanlarının sınırlarının geçirilmesini güçleştirerek zaman zaman devlet ile köylü veya şahıslar arasında ihtilaflara neden olmaktadır. Ülkemizde tarımsal sorunların biri de özellikle tarım topraklarının çok parçalı oluşu ve mülkiyet meselesidir. Nitekim tarım sektöründe cüce işletmeler çoğalmakta, tarımsal toprak ve işletmelerde verimlilik azalmaktadır. Gerçekten bugün ülkemizde tarımsal işletmelerin 2/3'ünden fazlası 1-50 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerinde bulunmakta ve tarım işletmelerinin 2/3'ten fazlası 4 veya daha fazla parçadan oluşmaktadır. Oysa 50 dekar dönüm büyüklüğündeki arazinin genel olarak bir çiftçi ailesinin geçimini sağlaması mümkün değildir. Eski Toprak Su Genel Müdürlüğü'nce yapılan bir araştırmada Orta Anadolu'da 5 nüfuslu bir çiftçi ailesi için işletme ünitesi sulu tarım şartlarında 92 dekar, kuru tarım şartlarında 360 dekar olarak tespit edilmiştir. 1973 yılında çıkarılan Toprak ve Tarım Reform Kanunu yeterince uygulanamamış ve bu kanun 1976 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Kanunun 3 yıl süren uygulamalarında sadece Şanlıurfa'da 230 bin dönüm alan 1228 topraksız ve az topraklı köylü ailelerine dağıtılabilmiştir. Tarımsal alanların mülkiyet durumuna ait bilgiler yeterli olmamakla birlikte bazı genel sonuçlar çıkarılabilir. Genel bir ifadeyle ülkemizde topraksız aile sayısı nüfus artışı ile birlikte gittikçe artmakta ve çiftçi ailelerinin giderek büyüyen bir bölümü küçük ve orta boy işletmelerde üretim yapmaktadır. Yıllara göre değişmekle beraber gerek çiftçilerin sahip oldukları toprak ve gerekse işletme büyüklükleri son derece düzensiz bir dağılış göstermektedir. Nitekim 1991'de yapılan genel tarım sayımı sonuçlarına göre şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. 5 dekardan az 5-9 dekar, 10-19 dekardan oluşan işletme birimleri 4 milyona yakındır. Bu işletmeler içinde 10-19, 20-49 ve 50-99 dekar arasında toprak büyüklüğüne sahip işletmeler hakimdir. Bilhassa mevcut işletme sınıfı içinde en büyük payı 20-49 arasındaki işletmeler oluşturur. İşletmelerin kapladığı arazi büyüklüğü dikkate alındığında 50 ile 499 dekar büyüklüğünde olan işletmelerin kapladığı alan diğer işletmelerden fazladır. Bilhassa işletme sayısı az olmasına karşın 2500-4999 ve 5000'den fazla alan kaplayan tarım arazilerinin diğer sınıflara göre oldukça önemli bir alan kapladığı gözden kaçmamaktadır. Ülkemizde tarım topraklarının çok parçalı oluşu da bir taraftan üretimi düşürürken, diğer taraftan da iş gücü ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bir tek arazi parçasını işleyen çiftçiler, tüm çiftçilerin %5'ini oluşturmaktadır. Çiftçilerin %11,3'ü ise 13 parça ve daha fazla tarlayı işlemektedir. Genel olarak tarım işletmelerinin sayısı fazlalaştıkça parçalanma da artmaktadır. İşletmelerin kapladıkları tarımsal alanlarda ilgi çekici bir özellik göstermektedir. Gerçekten büyük işletmeler tarımsal alanların %55'ine 10.968.867 dekar, küçük işletmeler 216.671.422 dekar ise %95'ine tekabül etmektedir. Kısaca ülkemizdeki tarımsal işletmelerin küçük olduğu, bu nedenle gerekli tarım teknolojisini uygulama imkanının gereği şekilde yapılamayacağı, ürün verim ve kalitesinin fazla yükseltilemeyeceği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu tip işletmelerin ancak çiftçi ailelerin geçimlerini sağlayabileceği ortaya çıkmaktadır. Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıklarınca arazi tapulaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılmasına rağmen henüz yeterli seviyeye ulaşılmamıştır. Ancak Kınık, Bergama'daki çiftçiler kendi aralarında anlaşarak tüm tarım topraklarını bütünleştirmişler ve daha sonra parselleyerek kura çekimiyle paylaşmışlardır. Bu çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Çayır ve mera alanları. Hayvan otlatılmaya uygun olan alanları, yazın ormanın üst sınırından başlayıp dağların zirvelerine kadar ulaşan dağ çayırlar, Doğu Anadolu'da ormanın alt sınırıyla bozkır arasında kalan uzun boylu çayır alanları ve bozkırlardaki doğal otlaklar teşkil etmektedir. Doğal otlakları Karadeniz bölgesinde ormanın üst sınırındaki kesimler, Doğu Anadolu'da Uzun Yayla ve Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum-Kars platosu, Güneydoğu, Orta ve Batı Toroslar'da ormanın üst sınırındaki çayırlar oluşturur. İç Anadolu'da 1200 metreye kadar olan sahalarda tarım yapılmayan bozkır alanlar ise Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağların yüksek kesimlerinde dağ bozkırları, subalpin meydana getirir. Oysa ülkemizde hemen hemen her bölgede otlak alanları mevcuttur. Bu alanların çoğu ormanların tahribi sonucu ortaya çıkan antropojen bozkır alanlarıdır. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki otlak alanları çoğu kez Kızılçam ormanlarının tahribiyle oluşan bodur çalı, garik ve çalı maki alanlarıdır. Daimi yeşil olan bu çalılık alanlarda bütün yıl hayvan, özellikle keçi otlatılmaktadır. Karadeniz bölgesindeki otluk alanları bir bakıma orman içi ve orman açığı alanlara tekabül etmektedir. Ormanın üst sınırındaki alpin ve subalpin çayır alanları istisna edilirse doğal otlak ve çayır alanlarımız zannedildiğinden çok azdır. Burada belirtilmesi gereken önemli hususlardan biri de meralarda erken ve aşırı hayvan otlatmanın yapılmasıdır. Yani ilkbahar başlarına itibaren henüz otlar büyümeden otlama yapılmaktadır. Böylece erken otlatma sonucu otların büyümesi engellendiği için otlağın ot verim kapasitesini düşürmektedir. Ayrıca otlak alanlarının ot verimi kapasitesinin üzerinde hayvan otlatılmaktadır. Aşırı otlatma. Yani bir otlak alanında 1.000 hayvan otlatılması gerekirken 3.000 ve hatta 4.000 hayvan beslenmektedir. Bu durum hayvanlar tarafından otların kök kesimine kadar yenilmesine, hayvanların et ve süt üretiminin düşmesine ve ayrıca otlak alanlarda hayvanların yemedikleri dikenli ve acı ot türlerinin artmasına sebep olmaktadır. Asırlardan beri süregelen aşırı otlatma sonucunda doğal meralarımız ot kapasitelerinin büyük bir bölümünü kaybetmişler ve otlakların çoğu hayvanların yemedikleri dikenli ve acı ot türleriyle kaplanmıştır. Bu nedenle otlatmaya dayanan hayvancılık ülkemizde gerilemekte ve dolayısıyla hayvansal ürünler üretimi sürekli olarak düşmektedir. Otlak alanların bir bölümünün de son yıllarda tarım yapılmaktadır. Nitekim 1954 yılında ülkemiz yüz ölçümünün %38'ini kaplayan otlak alanların yerini yer yer tarıma bırakarak azalma sürecine girmiştir. 18. ayrımın sonu, sayfa 284.